Katre-i Matem, İskender Pala, 3. Ayrım. Derkenar, Dervişin Hikayesi. Her görenin aşık olduğu, uğrunda aklını kaybettiği bir kız vardı. Yanağı kafur gibi bembeyaz, saçları misk gibi simsiyah. Şeker onun dudağının lezzetiydi, bilseydi. Erir yok olurdu. Bu dilber bahçelerde gezinirken oralardan bir derviş geçti. Bir ekmekçinin acıyıp verdiği yarım somunu tutuyordu elinden. O ay yüzlüğü görünce ekmeği elinden düşürüverdi. Kız bu hale gülüp geçmişti ama o gülüş dervişin bedenindeki yarım canı da yere çaldı. O andan itibaren ne gecesi ne gündüzü kaldı dervişin. Tam 7 yıl yanıp yakıldı, ağlayıp inledi. Kızın mahallesinden hiç ayrılamadı. Evinin çevresinde dönüp durdu. Yoksulun bu hali kızın akrabalarını rahatsız etti ve bir gece sessizce ortadan kaldırmayı düşündüler. O dilber biraz insaflıydı. Gizlice yoksul dervişi çağırıp git buralardan dedi. Elde edemeyeceğim bir şey için kapımda bekleme. Canına kast edecekler. Durma kaç. O zaman derviş ağladı ve ilk kez içini döktü kıza. Bencileyin bin aşıkın canı senin cemaline feda olsun. Ben canımı seni ilk gördüğüm an kaybetmiştim. Şimdi bir can için seni terk eder miyim sanıyorsun? Yalnız meraktayım. Madem bana hiç acımayacaktın, neden o zaman gülmüştün? Aa, ahmak derviş dedi kız. O hünersiz, zavallı. Sen hiç kendine bakmıyor musun? Gülünecek bir suratın var. İnsan sana bakınca elbette gülesi geliyor. Aşk diye karşılık verdi derviş. Aşk, sevilen için bir hiç ise de seven için heptir. Eğer ey güzel sana gücenme gücüm olsaydı bu duyduklarım için gücenirdim. Ama bunun için aşkımdan geçecek değilim. Derviş 7 gece daha ortalarda dolandı, sonra onu hiç kimsecikler bir daha görmedi. 4. Sual. Haşmetli vezir, bakalım akıllı mısın? Sultanahmet Camii'nin minareleri arasından bakıldığında Marmara ve Prens Adaları'nı bir kitabın sayfalarındaki resimler kadar güzel gösteren şahnişinleriyle bu vezir sarayı yer yer Osmanlı hükümdarlarını kıskandıracak güzelliklere sahipti. Hemen önünde Mısır'dan getirilmiş dikili taşlar ile yılanlı sütun ve eski Roma hipodromunun kalıntıları bütün zengin geçmişleriyle tarihe direnip duruyorlardı. Bir zamanlar muhteşem Süleyman ile veziri İbrahim'in ta Viyana'dan, Belgrad'dan, Budapeşte'den toplayıp mandalarla taşıdıkları heykeller bile. Durdukları sütunların üzerinde asırlardır bu sarayı seyretmekten bıkıp usanmamışlar. Hala gülümseyen ve hayret eden yüzlerle kündekari kafeslere, cumbalara, şahnişinlere bakıp duruyorlardı. Kameriye'den bakıldığında bütün bir Bizans tarihinin anılarını sakladığı düşünülen geniş alan, İstanbul halkının bir tür eğlence ve toplanma meydanı gibiydi. Ve vezir sarayının kafesli pencerelerinden bakan sürmeli gözler, bu meydanda her an bir başka güzellik görerek gündelik hayatlarına renk katarlardı. Kanuni'nin gözde veziri İbrahim Paşa, meydana penceresi bulunan bu odaları, cariyeleri ile hanımları arasında önem ve büyüklük sırasına göre taksim etmişti. O vakitler cariyelerin hepsinin bu sarayda ayrı bir görevi vardı. Ama onlar gündelik işlerini yapmaktan ziyade paşanın ilgisini çekmek için yarışırlar. Bunun için birbirleriyle sürekli kavga eder, planlar kurar, entrikalar çevirirlerdi. Şimdiki cariyelerin çoğu Kafkas kavimlerinin güzelliğini taşıdıkları için buraya getirilmiş olmakla birlikte, zamanla bahar çiçekleri gibi güzellikleri süratle solup paşanın ilgisini kaybetmiş orta yaşlı kadınlar olmuşlardı. İçlerinden Venedikli ile Rum olanı biraz daha genç idiler. Ve dairelerinde paşanın zevkine uygun şarap saklamayı ihmal etmiyorlardı. Eflaklı Dilber'in merakı da paşasına cahilce şiirler yazmaktı. Hanımları mı? Onlar hemen daima mücevherler, ipekli elbiseler, güzel kokular ve meşataların yaptığı saçlarıyla cazibe yarışına girmiş, kendi değerlerini olduğundan daha büyük göstermeye çabalayıp durmuşlardı. Paşadan aldıkları paraları müsrifçe harcama hakları vardı. İçlerinden erkek çocuk sahibi olanlar, her vakit diğerlerine göre daha fazla söz sahibi ve gevezeydi. Hele içlerinde en şişman olan en büyük hanım ile devamlı manolya esansı sürünerek sarayın içinde dolaşan ikinci hanım arasındaki şiddetli kin ve düşmanlık yıllarca sürmüştü. Cariyeler de borç para bulabilmek için bu ikisi arasında daima ezile gelmişlerdi. İbrahim Paşa Sultan 3. Ahmet'in henüz 13'ünde olan kızı Fatma Sultan'la evlenip damat olunca hanımlarını sureta boşamış, cariyelerini de yalnızca saray hizmeti için istihdam eder olmuş. Ama hiçbirini yanından uzaklaştırmamıştı. Sarayında büyük davetler verip şu meclisler düzenlediği akşamlarda bunlardan bazıları yanında yer alırlardı. Böyle gecelerin en sonunda eski gözdelerinden biriyle kaçamak yaptığı haberleri saraydaki hanımların en cazip dedikodu konularından sayılıyordu. Paşa, tebaaya ve sultana rağmen vezirliği hakkıyla yerine getiren zeki ve kabiliyetli bir devlet adamıydı. İdarecilik yeteneği o zamanın dünya siyasetinde olağanüstü olarak niteleniyordu. Pasarofça anlaşmasının ardından ülkede bir sulh dönemi başlamış, Osmanlı siyasetine tek başına yön verir olmuştu. Sevimli bir karakteri vardı, zekiydi, şiirden anlıyor, sözün güzelini buluyordu. Gözlerin altındaki halkalar çökük bir avurt ve kırçıl sakallar ile yaşına göre yakışıklı bile sayılırdı. Çevresinde pek çok şair ve sanatçı himaye görüyor, onların şiirlerine caizelerle aferinler okuduğunu herkes biliyordu. Kavrayışı, sükuneti ön planda görünürdü ama şiddet göstermede kimse eline su dökemezdi. Yabancılara çok iyi davranıyordu. Avusturya ile Büyük Savaş'tan sonra Osmanlı Devleti'nin komşu ülkelerle barış içinde yaşayacağını 7 düvele ilan etmiş, içeride de bir takım hamleler yapıp Osmanlılığı eski şanına ve şerefine ulaştıracak çalışmalar başlatmıştı. Rusya ile barışık yaşamak gerektiğini düşünüyor, Avrupa ülkeleriyle ittifaklar kuruyordu. Şu günlerde bir yandan Avusturya'yı Rusya ve Polonya'ya karşı kışkırtmak, diğer yandan Macar Rakoçi'yi kullanarak Rusya ile dostane ilişkileri başlatmakla meşguldü. Elbette bunu yaparken sultan adına irade kullanıyor, aklı, ileri görüşü ve siyaset bilgisiyle hareket ediyordu. Hristiyan dünyanın hilelerine çözüm bulabilmek için 3 yıl önce ilk defa Avrupa ülkelerine sefirler göndermişti. Hatta Paris'e giden 28 Çelebi Mehmet Efendi, orada gördüklerinden yola çıkarak bir kitap bile yazıp kendisine sunmuştu. Paşanın sanatçı bir yanı, daha doğrusu sanat zevki vardı. Öte yandan eğlenceye pek düşkündü. Halkı eğlendirerek oyalama konusunda da oldukça maharetliydi. Devletin şeref ve itibarı adına her türlü masrafı yapıyor, eğlenceyi de bu masraflar kabilinden gösteriyordu. Onun size anlatmam gereken bir huyu daha vardı. Siz deyin bulmaca çözmek, ben deyin muamma halletmek. Bu onun en sevdiği hususlardan biriydi. Önüne girift bir mesele konulduğunda şöyle içten içe gizli bir sevinç duyduğundan şüphe edilmezdi. Herkes biliyordu ki o en çetrefil problemleri usuletle ve suhuletle çözer, en müşkil siyaset açmazlarını bir hamlede bertaraf ediverirdi. Zihninde bulmacayı andıran bir mesele var ise onu görenlerin özlediği oyuncaklarına kavuşmuş bir yeni yetme yahut sakalları erken bitmiş, boyu uzamış, derisi genişlemiş bir çocuk zannetmeleri mümkündü. İbrahim Paşa'nın en olumsuz yanı Yeniçeriler ile arasının biraz bozuk olmasıydı. 2 ay evvel kimsesiz olarak ölen Yeniçerilerin aylıklarının hazineye kalması için bir sayım yaptırtmış, 7 milyon kuruşluk bir tasarruf sağlamıştı. Ne var ki Yeniçeri ağaları bundan memnun olmamışlar, kurdukları menfaat çarklarının dönüşünün engellendiğini düşünmüşlerdi. 2 aydır İstanbul'un her yanını istila eden Yeniçeri kahvehanelerinde ve çay bahçelerinde tartışılan başlıca konu, sadrazamın bu yaptıkları ile daha da yapacaklarıydı. Civeleğinden çorbacısına, neferinden onbaşısına her türlü rütbedeki Yeniçeri bu fitne ocaklarında sadrazama haddini bildirmenin planlarını yapıyor, ulu orta konuşuyor, atıp tutuyorlardı. Arada sırada vezirin akrepleri birkaçını götürüp cezalandırmasa sesleri ayyuka çıkardı. O gün bütün bir yaz ihtişamıyla kubbeler şehri İstanbul'u seyredip gözü arkada kalarak batan güneş şehrin üstünde gizli bir hüzün serpip gitmişti. Paşanın içinde bir sıkıntı var gibiydi. Özenle hazırlanmış sofrasındaki çok sevdiği karides ile marsilya şarabına bile elini sürmemiş, bir dilim kızarmış ekmek üzerine manda kaymağı sürüp yemeyi tercih etmişti. Akşamın hüzün yağdıran ıssızlığı her yanı kapladığı sıralarda, hükmettiği şehir karanlığa gömülmüş siluetini seyrediyor, gelecek güzel günleri düşünerek içindeki sıkıntıyı atmaya çalışıyordu. Neden sonra kitaplığında çok sevdiği tarih ciltlerinden birini alıp rahlesinin önünde diz kırdı ve okumaya başladı. Fatma Sultan'ın gönlünü almak için yeni bir gazel yazması gerektiğini düşündü sonra. 2 gün evvel yaptığı hatayı yakın zamanda telafi etmesi gerekiyordu. İçinden, "Eşek kafam benim. Sevdiğin kadını kıskandırmak için sevmediğin bir cariyeye neden aşırı iltifat edersin, bilmem ki." deyip duruyordu. O sırada diline bir beyit takılı kaldı. Bir kere dokunsan teline sazı derunun, bin türlü nevazişle düzelmez bozulunca. Gönül sazının teline hata ile bir kere dokunmaya gör. Eğer bozulursa artık bin defa tamire kalkışsan yine düzelmez. Beyti tekrar edip dururken ruhunda bir elektriklenme olduğunu hissetti. Daha evvel böylesi izahı müşkil bir hal başına hiç gelmemişti. Kendini kaybetmiş, sanki korkulu bir düş yahut bir kabus gördüğünü bildiği halde uyanmaya mecali yetmeyen hastalar gibi olmuştu. Birdenbire gözünün önünde pos bıyıklı, kara gözlü, Adem ejderhası bir yeniçeri belirmiş, kendisiyle alay edercesine kıs kıs gülüyordu. O sırada kapının vurulduğunu ve paşalılardan birinin elinde bir sepetle hayal meyal içeriye girdiğini gördü. Şuur yerinde değil gibiydi. Ne adama bir şey söyleyebilecek ne de onun sözlerini duyabilecek durumdaydı. "Efendimiz, Yeniçeri ağası mahsus selam etmiş. Devletli vezirimizin ellerinden öperiz deyu bir adamla turfanda yemişler göndermiş. Paşamız asla böyle şeyler kabul etmez. Dedimse de mühimdir. Zat-ı devletleri istemişler, bizzat huzuruna çıkarılması gerekiyormuş diye ısrar etti. Aldım getirdim. Ne buyurulursa öyle yapayım." Hizmetkar bu sözlerle birlikte elindeki sepeti gösteriyordu ama paşa aklı şiirde, şuuru da posbıyıklı olduğundan hizmetkarına eliyle yalnızca bir çekilebilirsin işareti yapabildi. Elindeki kitaba gözlerini çevirdi. Naima tarihiydi bu. Murat Hüdevendigar'ın Kosova'da şehit edilmiş bahsini açtı. Uzun uzun okuyup hüzünlendi, gözlerinden 2 damla yaş süzülmüştü. Neden sonra önüne kağıt ve hokkayı koydu. Aklı durmuş gibiydi. Bir iki kıvrandı, zihnini yordu, ıkındı, sıkındı. Ünlü şair Nedim'in yakınlarda söylediği, şiirlerine nazire kabilinden birkaç beyit dizdi. Beyitleri yeniden yazdı, bozdu, yeniden yazdı. Vakit bir hayli ilerleyince de kalemdanını derleyip yerinden doğruldu. İşte o sırada eşikte duran sepet dikkatini çekti. Hayret, ağzı bir bez ile dikilmiş olan sepetin üzerinde bir de mühürlü name vardı. İtina ile alıp mektubu okudu. "Haşmetli vezir, sana akıllı diyorlar. Bakalım öyle misin? Sepeti aç, turfanda yemişlerimizden tat ve bağını bul." Paşa sepetin ağzını örten bezin dikişlerini yazı takımının içinde duran söğüt çakısının sivri ucuyla birer birer söktü. Sepet yemiş sandığı gibi pek muntazam döşenmişti. Bademler, cevizler, kuru üzüm ve incirler, fıstık ve fındıklar. Bir avuç yemiş alayım derken parmaklarına başka bir şey takıldı. Sanki nemli bir et parçasına dokunmuştu. Sepeti ters yüz ettiği vakit kanı donacak gibi oldu. Taze bir kadın başı, saç örgülerini ardından sürükleye sürükleye halının üzerinde yuvarlanıyordu. 5. Sual: İncili konak neden satıldı? Gecenin ortalarındaydı. Eyüp Tomruğ'un bodrum katında kapatıldığı bu rutubetli hücrede yaklaşık 15 saattir durmadan ağlıyor, nakşı gül diye sayıklamaya devam ediyordu. Ayak bileklerinden dizlerine kadar Tomruğ'a kilitliydi. Tomruğun diğer beş deliğinden ikisinde başka suçlular vardı ve bitap vaziyetteydiler. Aç ve susuzdu ama ne kimse ona bir yudum su getiriyor ne de ille su istemek onun aklına geliyordu. Bir tür mali hülya nöbeti geçiriyor gibiydi. Zaman aktıkça aklının donduğunu, hatırladıklarını hatırlamaz hale geldiğini hissediyordu. Zihni bulanıyor, içinden durmadan ağlamak geliyordu. O ağladıkça diğer iki mahpus susması için küfürler ediyorlar, bağırıp çağırıyorlardı. Bereket versin bunlardan biri ufak tefek olduğu için tomruğun bir ucunda, diğer de hayli iri yapılı olduğu için diğer ucunda ayaklarından kilitliydiler. Onlar da kendisi gibi suçlarını itiraf etmeleri için buradaydılar. 5 metre boyunda ve neredeyse 70 santim çapındaki bu koca kütük, İstanbul'da şöhreti duyulmuş çok etkili bir işkence aletiydi. Boydan boya ortasından dilinmiş, sonra da mahkumların ayak baldırları sığacak şekilde birbirine eşit uzaklıkta 5 çift delik açılmıştı. Buraya ilk getirildiğinde ihtisap zabitlerinden biri muhafızlar eşliğinde tomruğu açmış ve baldır kalınlığını ölçerek 3. deliğe oturtup kilitlemişti. Diz kapağından aşık kemiğine kadar bacağını kavrayan delikte ayakları şişmeye, baldırı mengeneyle sıkılıyor gibi ıstırapla zonklamaya başlamıştı. Çok acı veriyordu. Üstelik tomruğa vurulanların yatması, kalkması, yemesi, uyuması, tuvaleti, velhasıl bütün hareketleri tomrukta geçtiğinden içlerinden herhangi biri sıkımıldadıkça diğerleri feryada başlıyordu. Şu anda bağlı olduğu tomruğun daha beterinin Galata'da mevcut olduğunu biliyordu. Hatta Galata tomruğuna düşenin oradan sağ çıkma ihtimali olmadığını, sağ çıkanlardan birkaçının geri kalan ömürlerini nasıl perişan geçirdiklerini İstanbul'da bilmeyen yoktu. Söylendiğine göre bu tomruk ayak bileklerini değil bütün vücudu içine alan bir cendere şeklinde tasarlanmıştı ve azılı haydutların mekanı olarak biliniyordu. Buraya bağlanıp da itiraf etmeden can verenlerin veya işlemediği suçları itiraf edenlerin hikayeleri halk arasında efsaneler gibi dolaşıp duruyordu. Şimdilik bütün bunları hiç aklına getirmiyor, masum olduğundan emin yalnızca ağlıyordu. Ağlamasının sebebi başına gelenler değildi, hayır. Nakşigül'den ayrılmaktı. Ağlamasına son veremiyor, susmak istedikçe daha çok ağlıyor, ağladıkça Nakşigül'ü hatırlıyor ve yeniden ağlıyordu. Bir gecelik mutluluğun ardından bu olanlara inanamıyordu. Aklını kaybetmesine neden olacak şeyler yaşamıştı ve şu anda neredeyse kaybedecek bir aklı bile yoktu. Anormal durumlarda gösterilen anormal tepkiler vererek normal dengesini korumaya çalışıyordu. Kapı açıldı. Gelen iki ases alaylı bir uslupla "Haydi Beyzadem, vakti geldi" diyerek önce ellerini bilekçe ile bağladılar, sonra ayaklarını tomruktan kurtardılar. Kollarından kavrayıp aralarına aldılar, yürümek işkence gibiydi. Ayakları kendisini taşımaktan ziyade bütün bedenine acı veriyordu. Üst katta sorgu odasına girdiklerinde içeride tomruk emini, Nakşigül'ün annesi, hemen yanında babası Aslan Ağa, dadısı, konağın kahyası, akşam hizmetlerini gören halayık, konaktaki ispir, seyis, aşçı yamağı ve birkaç kişi daha olduğunu gördü. Tomruk emini, Adem ejderhası bir yeniçeriydi. Yüzüne bakanın ürktüğü tiplerden izbandut gibi bir adamdı. Mazlumunu bizzat kendisi sorguya çekmeyi istemiş, suçu zapta geçirmek üzere de ases ve zaptiyelerden kendisi gibi devasa 2 kişi bulunmasını emretmişti. Karaşahin ağlayarak içeriye girdiğinde birden odada bir uğultu koptu. Nakşigül'ün annesi yerinden kalkıp üzerine yürüdü. "Bre kahpe oğlan, bre sefih, bre alçak haramzade, iyiliğin karşılığı bu mudur, hain köpek?" 3. ayrımın sonu sayfa 25, devamı 4. ayrımda.